چشم جهان.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz sizleri güzel Türkçemizle, saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programı ile birlikteyiz. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Başlarken iletişim adreslerimizi de verelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı, çeşmecihan.tr. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Fransa'daki olayları, sarı yelekler, protestolarını konuşacağız. Konuklarımız AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı, Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Mehmet Kasım Gülpınar. Sayın Vekilim hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam, teşekkürler.
Birazdan bir süre konuştuktan sonra Fransa'ya bağlanacağız ve Fransa'da COGEP International Genel Başkanı Sayın Ali Gedikoğlu ile yine gelişmeleri değerlendireceğiz. Önce stüdyomuzla başlayalım, Sayın Vekilimizle değerlendirelim. Sayın Vekilim, birkaç gündür hatta birkaç haftadır Fransa'yı, Avrupa'yı saran ve gittikçe artacakmış gibi görünen bir sarı yelekliler hareketi var. Acaba bu sarı yelekliler hareketinin nedeni nedir? İsterseniz bunu biraz konuşarak başlayalım.
Evet hocam. Ben öncelikle radyo başında bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Saat farkından dolayı akşamı yaşayanlar olabilir. Onlara da hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii bu bahsettiğiniz mesele aslında çok konuya yakınen, vakıf olmayan kitleler tarafından sürpriz olarak nitelendirilebilir ama uzun zamandır aslında ola gelen bir sıkıntının bugün tezahürü diyebiliriz. Evet. Yani yaklaşık biliyorsunuz tabii temelinde öncelikle ekonomik sebepler olarak görünüyor. Çünkü kamuoyuna yansıyan da özellikle bu şekilde yapılan röportajlar, o demeçler, işte o sarı yeleklerin içindeki tabii provokatörleri falan, o aşırı radikalleri falan, onları ben bir tarafa ayırıyorum. O her yerde olduğu gibi. Onlar zaten bu işten nemalanmak için hazır bir şekilde bekliyorlar her yerde. Bütün ülkelerde aynı şekilde. Tabii burada ekonomi biliyorsunuz 2008 yılında dünya üzerinde çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandı. Ve hatta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman bizi teğet geçecek dediği dönem hatırlarsanız. Hı hı. Bunu hatırlatmakta fayda var. Ve hakikaten de öyle olmuştu Türkiye için gerçekten. En az zararla olabilecek, en az minimum zararla meseleyi anlatmıştık ama tabii bu ekonomik kriz aslında atlatılmış gibi görünse de birçok dengeyi de bozdu. Bu işte gelir dağılımı, gelir eşitsizliği, efendim işte atılan adımların yetersizliği, sosyal politikalara, sosyal devlet olma anlayışından uzaklaşma, özellikle Fransa gibi ülkelerde tabii Fransa'yı ben yakın takip etme şansı buldum. Yani milletvekiliğimin başından beri ben Fransa ile çok yakın çalışıyorum. Tabii ondan öncesinde de bizim iyi kötü bir bağlantımız vardı. Burada özellikle sosyal devlet olma noktasından çok daha uzaklaşmak durumunda kaldı Fransa toplumu. Sağlık hizmetlerinde ciddi bir sıkıntı oldu. Oraya gidip geldiğimizde orada yaşayan arkadaşlar muhtemelen beni tasdikleyeceklerdir. Özellikle Fransa'da teyit edeceklerdir. Vatandaşlara özellikle soruyorduk mesela sağlık hizmetleri nedir? Paris'te bile aman rahatsızlanmayın, aman işte acile işiniz düşmesin. Yani bizdeki gibi değil tabii. Bizdeki tabii. O sağlık sistemi biliyorsunuz son yıllarda özellikle dünya çapında artık meşhur oldu. Hakikaten insanlarımızın...
İnsanımız Avrupa'dan Türkiye'ye tedaviye geliyor.
Tabii tabii yani hakikaten buradaki sağlık sisteminin işleyişine baktığınızda o imkanlara kavuşma açısından çok büyük nimet içindeyiz. Gerçekten bunu kıyaslamak lazım. Yani Avrupa'nın göbeğinde dünyanın sayılı ülkelerinden diyorsunuz. Fransa diyorsunuz. Bu kadar büyük ülke, bu kadar zengin ülke. Ama bir bakıyorsunuz orada size tavsiyede bulunuyor. Tabii bu bizim elimizde değil. Tabii rahatsızlanıp rahatsızlanmamak ama böyle esprili bir şekilde acile düşerseniz 3 gün sonraya randevu veriyorlar acilde falan diye bize böyle arkadaşlar orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, değerli dostlarımız, kardeşlerimiz bizi bu şekilde bilgilendiriyorlardı. Şimdi bunlar tabii hepsi bir birikim. İşte yanlış ekonomik politikalar, kemer sıkma politikaları biliyorsunuz. En son işte bu dolaylı vergilerin arttırılması meselesi gündeme geldi. Akaryakıt üzerinden, özellikle onun üzerinden çok odaklanıldı. Tabii bir de bu servet vergisi meselesi var. Fransa'da işte Macron'un akaryakıt vergisinde geri adım atıp ama servet vergisinde geri adım atmadığı bir mesele. Daha fazla yatırım...
Bunu belki biraz açalım dinleyicilerimiz açısından. Servet vergisiyle herhalde zenginler...
Dışarıdaki tabii özellikle dışarıda zaman zaman Türkiye'de biliyorsunuz böyle bu tür uygulamalar oluyor. Dışarıda yatırımı olan, dışarıda mal varlığı birikimi olan insanların buraya hani sorgusuz bir sualsiz bir şekilde mal varlıklarını Fransa'ya veya kendi ülkesine işte yatırım amaçlı getirmesi herhangi bir yaptırıma tabi tutulmadan, bir vergiye tabi tutulmadan tabii Fransız hükümeti bunu daha fazla yatırım çekebilmek için böyle bir ayrıcalık sağladı ama tabii kamuoyu bundan çok ciddi rahatsız oldu Fransa'da. Bunların en önemli taleplerinden biri de oydu özellikle sarı yeleklilerin.
Tabii orada bir aşmaz var Fransa açısından. Evet. Bir taraftan da bahsettiğiniz gibi zenginlere yönelik sermayeyi içeride tutmak için bir vergi indirimi ya da vergi affı belki. Çünkü Fransa medyaya çok yansıdı. Fransa'nın önde gelen zenginleri Fransa'yı terk ederek yatırımını başka ülkelere kaydırıyorlar. Öbür taraftan da artan vergiler, dar gelirler açısından artan vergiler. Dolayısıyla iki talebi bir anda gerçekten uyumlu hale getirebilmek son derece zor olsa gerek.
Tabii özellikle Fransa Avrupa'da vergi yükü en ağır olan birkaç ülkeden biri. Yani çok hep ön sıralarda. İlk üçün içinde sanırım. Yanlış bir bilgi vermeyeyim ama bildiğim kadarıyla vergi yükü çok ağır orada. Bir de bu dolaylı vergilerin artması, işte onların üzerine yüklenilmesi ve işte asgari ücret konusunda biliyorsunuz bir tartışma. İşte asgari ücrete şu anda bir zam taahhütü ama tabii halkın genel sıkıntısı yani bizim hep o malum meşhur bahsettiğimiz orta direk dediğimiz kesimin gittikçe yok olmaya, erimeye doğru gitmesi ve bunların hakikaten geçim sıkıntısını çok net bir şekilde hissetmeleri bu olayları tetikledi. Tabii burada özellikle biz bu konuda tecrübeliyiz biliyorsunuz ülke olarak maalesef onlar belki ne kadar tecrübeli. Çünkü geçmişte de aslında Fransa bu tür protestolara çok uzak değil yani onlar da alışkınlar ama herhalde bu boyutta ben yıllardır hiç hatırlamıyorum. Yani olayın bu noktaya geldiği en son bir polisin bir ırkçı tutumuydu galiba bundan kaç 5-6 sene önceydi o böyle bir her tarafa yayılmıştı ama bu boyutta böyle Fransa'nın merkezinde direkt ekonomisini etkileyecek, direkt ekonomik çok ciddi boyutta ekonomik zarar verecek bir eylem ben yıllardır hatırlamıyorum. Ama burada tabii önemli bir faktör biliyorsunuz bu aşırı sağın da çok ciddi bir şekilde Avrupa'nın bütününde genelinde aslında artan güç kazanan aşırı sağın Fransa'da da aynı şekilde güçlenmesi ve olaylara direkt müdahil olması ve olayları kışkırtması ve bunun içinde tabii ki o
onu ayrıca değerlendirelim.
Provokatörler bu olayları bu boyutlara getirdi. Gerçekten Fransa tarihinde nadir ender rastlanan olaylardan biriyle şu anda karşı karşıyayız.
Yani tabii Avrupa'daki yükselen aşırı ırkçılık gerçekten son derece büyük bir tehdit. Dün de bizim üniversitemizde Aybüs Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Türkiye'nin Türkiye'deki AB delegasyonu Sayın Büyükelçi vardı. Üniversitemizde bir konuşma yaptı.
Evet.
Biz de onları da orada bir şekilde değerlendirdik. Bu ayrıca büyük bir tehdit. Onu değerlendiririz belki sonra. Ama sizin sözlerinizden bu tepkilerin nedenlerini biraz özetlersek sosyal ekonomik koşulların gittikçe ağırlaşması, yükselen vergiler, hayat pahalılığı, insanların gündelik uğraşlarını ya da ihtiyaçlarını yerine getirme konusundaki zorlukları ben bunu esasen küreselleşmeden Batı'nın yeterince kazanamaması şeklinde birçok kez yazdım, ifade ettim. Bunlar esas sorunlar gibi görünüyor. Siz de ifade ettiniz. Oradan devam edelim isterseniz. Bu olaylar karşısında Fransa'nın gerek devlet olarak gerekse polis olarak tutumunu nasıl değerlendiririz?
Tabii aslında şuna bakmak lazım. Olaylar ne kadar dış kamuoyunda, onlara göre dış kamuoyunda ne kadar yansıdı, ne kadar işte ses getirdi. Ne kadarı herkesin gözü önünde cereyan etti. Bunlara çok yakından bakmak lazım. Tabii biz empati yapma şansına sahibiz. Şimdi kıyas yapmak durumundayız. Başka ülkeler belki bu kıyası yapamaz. Onlar için yeterli olabilir. Oradan gelen görüntüler zaten bizim için neyin ne olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor ama hatırlarsanız bu aralar biliyorsunuz bu Gezi olaylarıyla bir kıyaslama hatta bazı fraksiyonların bazı işte şer odaklarının sanki buradan ikinci bir Gezi olayı gibi öyle bir tartışmanın da içinde bulduk biliyorsunuz Türkiye'de kendimizi. Oradan sanki bir yeni bir harekat, yeni bir sarı yelekler olayı devşirilebilir mi biliyorsunuz. Muhalefette bu konuda Devlet Bey'in de geçen açıklaması vardı Devlet Bahçeli'nin. Yani bu zaman zaman dile getirilen bir mesele haline geldi. Ama biz bu kıyası net bir şekilde yapıyoruz. Orada bakın bizimle ilgili yapılan canlı yayınlar, efendim oradaki bazı figürler olayı tamamen başka yöne sevk edecek, insanların kafasında bu işe sempatiyle sanki yaklaşmaya sevk edecek bazı figürler bu şeyin içinde hiç görülmedi. Halbuki olaylar aslında belki daha fazla, çok daha aşırı bir boyutta. Yani ekonomiyi direkt mesela biliyorsunuz Noel zamanı Fransa'nın ekonomisinin yaklaşık %30'u işte cirosu bir rakama göre ben geçen bir Fransız makalesinde okudum. %30'u yaklaşık özellikle o bölgedeki biliyorsunuz ana damar işte o Şanzelize dediğimiz o bölgede %30'u cironun Noel dönemi gerçekleşiyormuş. Yani şu anda ekonomik olarak da 10 milyar eurodan 10 milyar avrodan bahsedilen bir zarardan konuşuyoruz. Fakat buna rağmen olayların bu boyutta olmasına rağmen hiçbir şekilde gündeme gelmemesi zaten çok enteresan. Yani bizim için belki çok enteresan değil ama bunu hakikaten iyi hesaplamak lazım, iyi düşünmek lazım. İşin polis boyutuna geldiğimizde aslında polisin sadece Fransa'da değil, Avrupa'nın birçok gelişmiş demokrasi dediğimiz birçok ülkede, bunun Amerika'sında, İngiltere'sinde aslında polis şiddeti dediğimiz olay hiçbir şekilde insanların arzu ettiği veya özendiği veya onları işte övülecek bir noktada değil. Bunlar her zaman cereyan ediyor ama herhalde şöyle genel bir kanaat var. Eğer biraz güçlüysen bu dünya devletleri için de geçerli. Bu şahıslar için de geçerli. Bu normal sosyal hayatımızda, gündelik hayatımızda da galiba geçerli. Biraz güçlüysen senin yaptığın olumsuz şeyler herhalde çok gündeme gelmiyor. Kimse fazla da sana işbirliği yapıyorlar güçlü ülkeler maalesef. Ve özellikle bunların üstünü örtmek için bir çaba, bir gayret içinde davranıyorlar. Ama polisin şiddetini hep birlikte gördük. Ve bununla ilgili sesini çıkarmayan, bununla ilgili yorum yapmayan bütün o ülkelerin çifte standardında bir kere daha yaşadık.
Evet.
Ben Gezi olaylarında bir şey sadece söyleyeceğim hocam. Gezi olaylarından sonra hiç unutmuyorum şeye gitmiştik. Biz yine Fransa ziyaretimiz o zaman denk geldi. Biz Fransa Dostluk Grubu olarak, ben ya başkan olarak ben heyetle beraber gittik. Ve orada benim şu andaki işte Avrupa Birliği Komisyon Başkanı parlamentoda, ben o zaman komisyon başkanı değildim. Onunla da bir görüşmemiz oldu ve bir hanımefendi hiç unutmuyorum Gezi olayları üzerinden bizi son derece eleştirel bir tarzda orada, hatta ortam biraz gerildi. Biz de tabii karşılık cevap verdik. Hiç aslında diplomatik teamüllere tamamen aykırı bir durumla karşı karşıya kaldık. Fakat bugün ben aslında o bayan şimdi siyasette değil. Ben takip ediyorum çünkü seçilemedi. Keşke bugün olsa da karşımda ona o günü bir hatırlatabilsem.
Evet.
O polis şiddetiyle ilgili, yaşanan, cereyan eden olaylarla ilgili. Ama demek ki bu tür şeyler dünyanın her yerinde olabiliyor. Ama önemli olan burada işte o çifte standartı uygulamamak.
İsmet Özel'in galiba bir sözü var. Medyanın gücü yok, gücün medyası var diye.
Evet,
aslında
gücün medyası. Çok doğru. Çok doğru.
Sizin dediğinizi de bir anlamda özetliyor. Gerçekten Türkiye olayları, Türkiye'de Gezi olayları olduğu zaman, yanlış hatırlamıyorsam CNN International 17 saat yayın yaptı deniliyor.
Evet.
Canlı
evet,
yayın.
BBC, CNN evet. O zaman.
Yani İstanbul'a tamam. Gelerek merkezinden yayın yapmışlardı.
Tabii.
Tüm dünyaya duyurmuşlardı. Hatta öne çıkarılan, kahramanlaştırılan işte kırmızı fularlı.
Tabii. O figürler bahsettiğimiz biraz önce.
Vesaireler
evet.
Vardı.
Evet.
Ben de bu sıralar uluslararası medyadan özellikle izlemeye çalıştım. Uluslararası medya bu olayları nasıl görüyor, nereden veriyor diye.
Evet.
Çok fazla görebildiğimi söyleyemem. Siz evet. De biraz ifade ettiniz ama belki bunu biraz daha değerlendirebiliriz. Uluslararası medyanın, belki haber kanallarının tutumunu nasıl değerlendirmek gerekir? Bir taraftan Gezi'de böyle yaparken
evet.
Adeta Fransa'daki bu olayları görmemezlikten gelmeyi tercih ettiler.
Tabii bu çok manidar yani hocam. Bunu net bir şekilde aslında özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız hangi fikirden olursa olsun. Biz o zaman çok ısraren çünkü bu Gezi olayının normal bir olay olmadığını, bunun altında çok farklı şeyler olduğunu, çünkü bir sürü bizim elimizde done vardı. Sadece uluslararası medyanın öyle canlı yayın yapması falan değil. Hepsi aslında orada bir kargaşa çıkarmak üzere çok uluslararası bir destek aldığının net bir şekilde ortaya konulduğu bir hadise cereyan etti Gezi olayları zamanında. Biz bunu hep ne kadar iddia etsek diye maalesef bazı muhalefet partileri bunun tam tersini savunuyorlardı. Ama bugün bakın sadece şu kıyası bile yaparak sadece uluslararası medyanın iki olay karşısındaki tutumunu dahi göz önüne alırsak, sadece şu kıyası bile yaparsak, Türkiye'deki Gezi olaylarının ne anlama geldiğini yıllar sonra çok net bir şekilde ortalama bir hafıza, ortalama bir zeka düzeyi bile bunun ne olduğunu anlayabilir. Yani bunda hiçbir şekilde tereddüt yok. Orada dediğiniz gibi canlı yayın araçları, canlı yayın yapan kurum ve kuruluşlar. Fakat Fransa'ya geldiğiniz zaman tam da merkezde, göbeğinde bu kadar turistik, dünya çapında meşhur bir bölgede, herkesin tanıdığı, bildiği bir bölgede bu kadar olaya cereyan ediyor. Bu kadar işte araçlar yakılıyor efendim, olay, polisin orada şiddeti, liseli öğrenciler, işte bir böyle tek tük. O da tabii biz yine yerel kaynaklardan.
Sizinle devam edeceğiz. Tamam. Yine sizinle birlikte. Fransa'daki konuğumuz da hattaymış. Ali Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sevgili Kudret Hocam, hayırlı yayınlar.
Teşekkür ediyorum. Fransa'yı sizinle konuşacağız. Türkiye'de çok olmuyorsunuz herhalde bu sıralar.
Sayın tekilimi de selamlıyorum.
Çok sağ olun. Teşekkürler Ali Bey.
Ali Bey, biraz sizi ve COGEP International'ı tanıyarak başlasak.
Ali Gedikoğlu, 1983'te Fransa'ya geldim. 85 yılından beri aktif olarak dernekçiliğin içerisindeyim. COGEP International, Adalet İçin Barış ve Eşitlik Konseyi'nin başkanlığını yürütüyorum. Aynı zamanda kurucusuyum. Kuruluşumuz da hem Fransa yerel, bölgesel, ulusal çalışmalar yürüttüğü gibi başta Avrupa Konseyi, BM, UNESCO, AGİT ve Avrupa Parlamentosu gibi, OECD gibi kuruluşlara aktifte bir derneğiz. Irkçılık, ayrımcılık, İslamofobya, göç, siyasal katılım gibi alanlarda çalışıyoruz.
Ne güzel. Gerçekten bu tür alanlarda Avrupa'da o kadar çok derneğe ihtiyaç var ki, ben de geçmişteki birikimimden biliyorum. Belirli alanlarda kesinlikle çok fazla derneğimiz var. Ama belirli alanlarda hak, insan hakları, özgürlükler, hak ihlalleri konusunda dernek sayımız o kadar az ki. Oysa o kadar fazla Avrupa'da insan hakları ihlalleri var ki. Bu başka bir konu ama başarılar dileyerek o konuyu geçelim. Siz Fransa'da yaşıyorsunuz. İsterseniz biraz oradan başlayalım. Olaylar, yani sarı yelekliler olayları gündelik yaşamı nasıl etkiliyor? Biraz gözlemlerinizi paylaşabilir misiniz bizimle?
Şimdi sevgili hocam, şöyle gireyim. Hani ilk önce duyum olarak başladı. Yani yani Fransa'da her gün benzer olaylar olduğu için grevler, işte çiftçilerin, diğerlerinin, bizlerde de böyle bir beklenti vardı. Ben birinci eylem oldu, ikinci haftasında, eylemin olduğu hafta Strasbourg'dan bir yana toplantıya gitmiştim. İlk defa otobanlarda olayın şeyini gördüm, yani derinliğini gördüm. Çünkü hiçbir otobanda ücret ödemedik. Çünkü tamamen otobanlar onlar derinlikteydi. Açıktı yani. Ve şeylerde ücret ödeme şeyi yoktu. Tamamen onların kontrolüne geçmişti. Sonra Lyon'da toplantımızı yaptık. Geri gelirken ben Strasbourg'da Münih arasında viyaj var. Para ödenen yer, otoban parası ödenen yer. Acaba orası dolu mudur diye arkadaşlara bakın dedim. Şeyi, trafiği yavaşlatmış jile joncular. Dolayısıyla oradan gitmeyelim dedim. Ara yollardan dedim. Otobanı tercih etmedik. Ara yollardan gidince gördük ki özellikle şehirler arası ara yollarda yuvarlak dediğimiz, kavşak dediğimiz, rompuan dediğimiz yollarda çok ciddi bir şekilde trafiği engelliyorlar. Yani hani ateş yakıyorlar, orada geceliyorlar. Kendilerine özgü çadırları var. Elbette konularda şiddet yok. Yani basit bir şekilde bir direnç ortaya koyuyorlar. Ama neticede şehirler arası ulaşım istedikleri zaman durduruyorlar, yavaşlatıyorlar, ilerletiyorlar. Şu anda dünya ağırlıklı olarak Paris'teki, doğal olarak başkentteki her hafta sonu yapılan eylemlere odaklanıyor. Ama iş sadece Paris'te gösterilen fotoğraf değil. Fransa'nın iç bölgelerinde hafta içi de devam eden eylemler var. Dolayısıyla genel tablo bu.
Güzel özetlediniz. Dediğiniz gibi kamuoyu sadece Paris'te olaylar etkiliymiş gibi gösteriyor ama sizin ifadelerinizden net bir şekilde ortaya koyuyor ki olaylar sadece Paris'te değil, Fransa'nın diğer şehirlerinde de oldukça etkili. Peki hocam, biz Sayın Vekilimizle de konuştuk. Türkiye'den de izliyoruz Ali Bey. Oradan bakınca sarı yelekliler ne istiyorlar?
Şimdi yani sarı yelekler ilk önce benzin, mazot zamları, vergiler, gelir dağılımındaki adaletsizlikle başladılar. Şimdi ise hani Macron'un geçen hafta yaptığı birazcık da biz sizi geç anladık gibi 40 yıldır devam eden ve siyasilerin el atıp çözüm üretemedikleri sorunlar derinleşti, buraya kadar geldi konuşmasından sonra yine sağ yelekler geri adım atmadılar. Bilmiyorum Türkiye ne kadar yansıdı. Ben Strasbourg'da kalıyorum. Bu hafta Strasbourg diken üstündeydi. İşte Cezayir kökenli Şerif isimli birisi Strasbourg Noel Pazarı'nda bir terör eylemi gerçekleştirdi. Ve 3 gün yakalanamadı. İşte dün akşam öldürüldü terörist. Dolayısıyla acaba Strasbourg'daki terör olaylarından dolayı bu jilejonlar eylemlerinden vazgeçerler mi? İçişleri Bakanlığı jilejonların işte Fransa'daki güvenlik sorunu çok arttı. Bundan vazgeçin çağrıları oldu. Ama bütün bunlara rağmen jilejonlar bu hafta sonu yine eylem yapacaklar, devam ediyorlar. Yani ben bunu şöyle görüyorum. Biz neredeyse 2000 yılından beri bu demokratik katılım, ekstraklar, sefal katılım konusunda hem gözlemliyoruz hem aktif olan bu sürecin içindeyiz. Yani Fransız neredeyse son 20 yıldır Fransız siyasetçilerini uyarıyor. Nasıl uyarıyor? Yani 20 yıl önce neredeyse Fransız siyasal katılım %70'lerde, 80'lerdeyken Fransa'daki seçmenler adım adım son 20 yıldır sandığa gitmeme konusunda arzularını her geçen gün aşağıya doğru çektiler. Yani geldiğimiz noktada neredeyse %70'lerden, 80'lerden %50'lere, Avrupa seçimlerinde %50'nin altı, 40, 39'lara kadar siyasal katılım düştü. Yani aslında Fransa seçmeni Fransa'nın yönetiminden rahatsızlığını demokratik yollardan siyasetçilere ulaştırdı. Fakat siyasetçiler bunu şöyle anladılar. Dediler ki yani Avrupa'daki refah düzeyi o kadar yüksek ki yani kim gelirse bu süreç değişmeyecek. Onun için de sandığa bir ilgisizlik var diye okudular. Bunu da palyatif tedbirlerle hani sivil toplum örgütleri sandığa gidin sosyal medyadaki bir takım kampanyalarla cevap vermeye çalıştılar. Bu birincisi. Yani bence Fransa'daki seçmen Fransız siyasetine doğrudan talebini demokratik yollarla son 20 yılda ulaştırdı. Fakat Fransız siyasetçileri ister merkez sağ ister merkez sol bunu duyarsız kaldı. Bir de Kudret Hocam dikkat edilmesi gereken belki de üzerinde durulması gereken ikinci temel konu Fransa bu jilejonun bu kadar taban bulacağını ve etkin olacağını asla tahmin etmediler. Şaşırdılar. Yani bu kadar büyük bir direncin, bu kadar sürekli sağlayacaklarını göremediler. Yani bunu göremeyişlerin de arkası şu var diye düşünüyorum en azından. Fransa'daki devlet aklı, Batı'daki genel devlet aklı son 20-25 yıldır Avrupa için asıl ekonomik, kültürel, siyasi tehdit ve tehlike göçmenlerden gelecek, göçmenlerden oluşacak. Bunu açık açık da ilan ediyorlardı. Dolayısıyla Fransa istihbaratı ve Fransa sosyal bilimcileri bütün yoğunluğunu göçmenler ve Müslümanlar üzerine verdiler. Yani asıl tehlike buradan gelecek diye. Fransız toplumundan gelen, bu dipten gelen dalgayı göremediler, fark edemediler. Bu anda da onun ciddi bir şekilde şaşkınlığı var. Jilejonlar, sarı yelekler, benzin zamlarıyla, vergileriyle, gelir dağılımıyla ortaya çıktılar. Fakat şu anda Macron'un ve sistemin değişmesini talep ediyorlar.
Ali Bey çok önemli bir noktaya işaret ettiniz. Gerçekten Fransa'da, sadece Fransa'da değil Avrupa'daki pek çok ülkede asıl tehlike göçmenlerden bekleniyordu. Yerel insanlardan ya da ülkenin ne derler asıl unsurunu oluşturanlardan böyle bir tehdit beklenmiyordu diye. Ben de birkaç yıldır bunu yazıyorum. 2017 başında yazdığım bir makalenin başlığı şu: Türkiye karşıtlığı Avrupa'yı kurtarır mı? Çünkü pek çok ülkede göçmen karşıtı, Müslüman karşıtı, evet. Türkiye karşıtı bir konumlanmayla esasen
bir şey yani.
Esasen iç sorunları aşmaya çalışıyorlar. Aşılamayacağının son derece somut bir aslında göstergesi Fransa olayları. Ali Bey, Fransa Dışişleri Bakanı Trump şöyle bir açıklamada bulundu. Trump'ın olaylara dair iç işlerimize karışma, bizi Fransızlarla kendi halimizde baş başa bırak gibi bir açıklama yaptı. Olaylar kibirli bazı Fransız elitlerine, başka ülkelerdeki benzer olaylara daha mutedil yaklaşmaları konusunda gerekli bir uyarıcı etki yapmış mıdır sizce?
Yani o gündeme geldi fakat çok yumuşak geçiştirildi. Yani üzerinde durulmadı. Hani Macron'un bu zaten bir öncesinde de hatırlarsanız Macron'a karşı Trump daha ağırını söyledi. Yani dedi ki biz birazcık geç gelmiş olsaydık sen bugün Almanca konuşuyor olacaktın diye daha ağır bir ifade kullandı. Bunlar Fransa iç siyasetinde çok konuşulmadı. Üzerinde durulmadı.
Evet. Peki son sorum da şu olsun. Yani. Bu dediğiniz de gerçekten çok aşağılayıcı bir üslup. Yani tabii Fransa kamuoyu ya da medyası bunu belki görmemek isteyen gelmeyi tercih etmiş olabilir. Biz biraz daha geç kalsaydık siz Macron'a yönelik olarak Fransızca değil Almanca konuşuyor olacaktınız. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki işgali herhalde yani. işaret ediyor. Ali Bey, son sorum da şu olsun. Sarıyelikliler Fransız siyasetinde nereye oturuyor? Hangi siyasal kökenden geliyor? Uzun bir soru ama siyasal yelpazeyi ne şekilde kesiyor? Bir kutuplaşma yaratıyor mu? Uzun dönemde bu olaylar sizce Fransız siyasetini nasıl etkiler? Bir kutuplaşma yaratır mı?
Sevgili hocam, aslında şöyle olaya bakmak lazım. Hani hiçbir siyasi parti sarı yelekler olayını doğrudan üstlenmiyor. Çünkü üstlenirse geniş halk kitlelerinin bu olaya gösterdiği teveccüh hani bir partinin himayesi yürütüldüğü zaman bir yarılma, bir kırılma meydana gelecek. Ama derinlikli baktığınız zaman bu sarı yelekli olayı aslında çok iyi düşünülmüş stratejik bir çalışma. Nedir stratejik olan? Fransa'da herkes arabasında sarı yelek taşımak zorunda. Yani polis kontrolünde polis arabanızda sarı yelek var mı diye sorar, yoksa rahatsız var. Dolayısıyla bu kampanyayı başlatanlar, bu kampanyayı başlattıkları andan itibaren Fransa'da herkese olan üniforma üzerine kampanya başlattılar.
Altyapısı hazırdı yani adeta.
Efendim?
Altyapısı hazırdı adeta.
Evet, yani çok stratejik bir şeyden girdiler. İkincisi, ben biraz önce sadece hafta sonları Paris'te yapılan bir eylem değil, neredeyse 5. haftasına giren bu ay eylemler 5 haftadır kesintisiz olarak Fransa'nın içinde devam ediyor. Yani hafta içlerinde de o yuvarlaklarda, kavşaklarda bu insanlar nöbet tutuyorlar 24 saat. Dolayısıyla organize bir şey bu. Yani hani rastgele oluşmuş bir şey değil. Şu anda Fransa'da konuşulan şey iki aşırı grup bu işin omurgasını oluşturuyor. Birisi ırkçı parti grubu ve sempatyonları. Bir de aşırı sol. Yani Mélenchon dediğimiz partinin adamları bu işi götürüyor. Yani açıkçası burada yaşayan, Fransa'da yaşayan, Fransa yurttaşı olan, çifte vatandaş olan birisi olarak ben günün sonunda, yani bu iş kontrol edilemez, Macron istifa etmek zorunda kalır, başka bir siyasi şeye evrilirse bu belirsizlikten en fazla bu ülkedeki göçmen kökenlerin zarar göreceğini ve neye uyanacaklarıyla ilgili kaygılıyım. Mesela iki tane örnek vereceğim. Bu Strasbourg'daki olaydan sonra Fransız televizyonlarında Radikal Express diye bir şey tartışılıyor. Ne demek Radikal Express? Yani bir gecede radikalleşen İslamcılar. Yani hastaneye giriyor, bir gecede radikalleşiyor, öbürsü gün eylem yapıyor. Bunlar tartışılıyor. Yani hani ne kadar uç kavramlar tartışılıyor. Ya da takiyeci Müslümanlar. Hani adam bugüne kadar Fransa'da eylem yapan Fransa'da terör yapan, Paris'te, Nice'te, Strasbourg'da terör yapan insanlar, teröristler, arka planlarına baktığınız zaman kesinlikle eroinci, hırsız, gazcı adamlar. Yani hidayete gelmişler, tırnak içinde hidayete gelmişler, sonra terör işlemişler. Bunun mümkün olamayacağı tartışıldığı için diyorlar ki televizyonlar, tartışanlar, evet yani bu insanlar radikal ekspresler diyorlar. Bazı gazeteciler ve yorumcular, tırnak içinde bunlar sosyal bilimciler, diyorlar ki bunlar takiyeci Müslüman. Yani bir takım yerlerden fetva alıyorlar, gidiyorlar gazete yapıyorlar, gidiyorlar kendilerini izlemek için eroin içiyorlar, eroin satıyorlar. Dolayısıyla bunun için fetva alıyorlar, ondan sonra bu eylemleri yapıyorlar. Yani altta ziyan şeyler tartışılıyor. Evet, şu anda aşırı sağdan jenerasyon identiter, kimlikli nesil diye bir grup ortaya çıktı Fransa'da. Bunlar sokakta başörtülü insanlara saldırıyorlar. Dolayısıyla böyle bir kaotik durum var. Bu kaotik durumun tam ortasında jilejonlar, sarı yelekler var. Sarı yeleklerin asıl lokomotif gücünü aşırı sol ve aşırı sağ temsil ediyor. Dolayısıyla çok belirsiz bir süreç. Yani nereye evrilecek konusunda ben tedirginim.
Ali Bey, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Umarız sizi tekrar programlarımıza konuk alırız ama şunu ben de tamamlayarak size veda edelim. Kaygılarınıza tamamen katılıyorum. Ben de TRT için haftalık yazılar yazıyorum 34 dilde. Bu haftaki yazım da Avrupa'nın düşüşü mü idi? Tam da bu endişeleri paylaşan bir yazı yazmıştım. Böyle bir olay Türkiye'de olmuş olsaydı ya da batı dışı bir toplumda olmuş olsaydı Avrupalı entelijansiya ya da medya bunu büyüterek ve ilgili ülkeleri, ilgili toplumları aşağılayarak verirdi. Ama biz oh olsun diyemeyiz. Çünkü Fransa'dan dönem dönem çok ne derler insanlığa çok kötü armağanlar gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Fransız devrimidir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik adına başlamıştır ama bunun sonucundan yüz binlerce insanın giyotinlere mahkum edildiğini ve Fransız ulusalcılığıyla başlayan bu ulusalcılık akımı hala dünyanın bir çözüm bulamadığını biliyoruz. Keza yine Fransız tipi aydınlanmanın da dünyada insanlığın başına yol açtığı tehditleri de biliyoruz. Fransız tipi aydınlanma, akılcılık ya da rasyonalite değerlerden kopmuş, gelenekten kopmuş, ara kurumlardan kopmuş, kiliseden kopmuş, tanrıdan kopmuş, yani bütün inançlardan kopmuş bir aklın nasıl bir Frankenstein'a dönüşebildiğini biz iki dünya savaşı yaşayarak çok net bir şekilde öğrenmiş durumdayız. Ben de o nedenle sarı yelekler olayının sadece Fransa'da kalmayabileceğini, dalga dalga pek çok ülkeye yayılabileceğini ve bunun sonucunda da insanlığın zarar görebileceği endişesini taşıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Kutluyuz hocam, küçük bir şeyi ekleme müsaade ederseniz.
Buyurun.
Yani şunu çok ben anlamakta zorlanıyorum. Biraz önce söylediğim jenerasyon identiter, kimlikçi nesil ya da işte radikal grupların bir gecede radikalleşebilme şeyi, radikal ekspres gibi kavramları Batı'da bu kadar rahat tartışarak Müslümanlarla içinde yaşadığımız Fransız toplumunun arasında bu kadar tutum oluşturmak, kamplaştırmak, yabancılaştırma süreci orta ve uzun vadede Fransa içerisinde Fransa iç barış, iç bütünlüğüne zarar edecek bilmesine rağmen, görünmesine rağmen neden ısrar ediliyor anlamış değilim. Halbuki daha bütüncül, daha barışçı bir dilin kullanılması Fransa'nın, Avrupa'nın geleceği açısından çok daha önemliyken, neden bu dil tercih ediliyor? Bunu anlayamıyorum ve bunun üzerine çok düşünmemiz lazım.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Dönem dönem ülkeler sağduyu kaybediyor. Batı'da, Avrupa'da bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ali Bey, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sayın Vekilim, Ali Bey'in söyledikleri üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz?
Evet, son derece tabii aydınlatıcı bizim orada
yaşadığı için değil mi yerinde?
Biz tabii şimdi medyadan takip ettiğimiz için birçok şeyi o kendisi bizzat işin içinde bütün Fransa'nın geneliyle ilgili tabii özellikle bilgilendirmesi gerçekten çok mantıklı. Çok sağlıklı ve esas tabii orada bu mültecilerle ilgili konu gerçekten üzerinde durulması gereken bir hakikat. Hakikaten Fransa gibi böyle kozmopolit bir toplum Birçok işte Müslüman ülkesinden, Afrika ülkesinden insanların gelip orada köken itibariyle, orijin itibariyle kendine yaşam alanı bulduğu bir ülkenin özellikle bu konuda çok daha fazla hassas olması gerekirken, ama maalesef orada da biliyorsunuz bir Le Pen olayı var, işte uzun zamandır tartışılan.
Ki bu olayların arkasında
ulusal olduğu. Ulusal cephe. Evet. Tabii tabii mutlaka bir kanadında kesinlikle o vardır. Bu Mélenchon'la ilgili galiba geçen bu olaylar başlamadan herhalde bir ay falan önceydi galiba. Onun bürosunu yine savcılar bastılar. Bu basına yansıdı. Ben takip ettim o zaman. Yani burada sanki onun da böyle bir kışkırtılmış olması durumu söz konusu olabilir. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde hükümetin belki onda da yanlış bir adımı olabilir. Gerçi savcılar hani bağımsız ama sonuçta onlar da aynı şekilde aynı bizdeki tartışmalar gibi sanki hükümet destekli bir savcı baskını gibi orada bir tartışma oldu. Ve bir tarafta radikal sağ, bir tarafta radikal sol ve burada tabii ki arada en büyük endişe duyan işte özellikle Türk toplumu, tabii bunun içinde onu da ayırmak mümkün değil. Bir de enteresan, tabii biliyorsunuz Fransa bugün gelecek adına hani bir perspektif çizdiğinizde Müslüman nüfusun en yoğun ileriki dönemlerde en yoğun, şimdi bile öyle de
hali hazırda
da öyle, daha da fazla yoğunlaşarak Müslümanların çok ciddi bir etki sahibinin olacağı bir toplum olarak değerlendiriliyor hep araştırmalarda. Ve özellikle DAEŞ'in burada sürekli eylem yapıyor olması, işte aklınıza tabii çok çeşitli komplo teorileri geliyor. Yani komplo teorileri sadece bizde değil, biz bu kadar onlar da çok uzak değiller bu işlere. Bakın bu Avrupa ordusu bahsi yapıldı. Arkasından işte bu İran'a ambargo, farklı ekonomik işte finansal ödeme sistemleri gündeme getirildi. İran'da ticaretten biz nasıl dolar haricinde avro üzerinden götürebiliriz tartışmalarının olduğu bir dönemin hemen akabinde böyle bir şey ve biraz önce sizin söylediğiniz o Macron'la Trump arasındaki atışma ve bir bakıyorsunuz sarı yelekler de başka bir komplo teorisi üretiyor. İşte Strasbourg'daki olayı sanki bu bir dahaki olabilecek olası eylemleri gölgelemek, baskılamak için hükümetin organize ettiğini dahi telaffuz ettiler. Bunu da gördük mesela. Yani komplo teorisi dediğiniz zaman orada da aynı şeyler geçerli. İşte bakıyorum birebir, yani çok örtüşüyor. Bizim geçmiş yaşadığımız süreçle aslında Fransa'nın şu anda yaşadığı süreç arasında çok büyük bir paralellik söz konusu.
Evet,
onun için biz daha iyi anlayabiliyoruz. Daha iyi empati yapabiliyoruz. Meselelere onun için daha fazla odaklanabiliyoruz. Yani
evet. Daha önce yazdığım bir yazının başlığı evet. da şuydu. Avrupa'yı 28 Şubat'ından kim çıkaracak?
Evet.
Şeklindeydi. Evet. Ama şimdi geldiğim noktada daha olumsuzum. Yani 28 Şubat'ı aşan bir Avrupa'yla karşı karşıyayız.
Kesinlikle.
Ya çok güçlü bir liderlik gerekiyor bunun için.
Kesinlikle.
Yani eleştirileri göğüsleyebilen. Aynen. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekten o 28 Şubat'taki içe kapanan, her şeyi tehdit olarak gören, rasyonaliteyi kaybeden bir dönemi geride bırakmış olduk. Ama Ali Bey'in sorusu son derece yerinde. Genellikle bu tür ortamlar olunca ülkeler rasyonaliteyi kaybediyorlar.
Evet.
İçe kapanıyorlar, daha çok tehdit algılarını ortaya çıkarıyorlar, öne çıkarıyorlar. Bu tür durumlarda güçlü bir liderlik gerekiyor ama Avrupa'daki son sağduyulu lider de bana Merkel gibi geliyor.
Evet.
Doğrusu Merkel'den sonra Avrupa'nın alacağı konum konusunda ben çok pozitif değilim ama bu başka bir konunun konusu.
Öyle gerçekten, evet.
Sayın Vekilim, ben bu sırada biraz şeyi de izledim. Uluslararası medyayı izlerken aynı zamanda Türkiye'deki özellikle Gezi destek veren kesimleri de biraz izledim.
Tabii.
Onların tepkilerine bakıldığında genellikle Fransa'yı görmemezlikten gelen, Paris'i görmemezlikten gelen bir tepkileri var. Tabii. Gezi'yi bu kadar destek verirlerken Fransa'daki olaylar karşısında sessiz.
Evet. Evet.
Bunu nasıl değerlendirmeliyiz?
Tabii biz olaya daha çok siyasi pencereden bakmak durumundayız. Özellikle muhalefet partileri. O zaman tabii Gezi'yi destekleyen muhalefet partilerini hep birlikte biliyoruz. Özellikle başı çeken partinin biliyorsunuz ana muhalefet partisi olduğunu hepimiz çok yakın bir zamanda müşahede ettik bunu. Ve ana muhalefet partisinin tavrı hakikaten şu anda akla ziyan. Yani hele bazı açıklamalara denk geldim ben. Gerçi onlar kişisel görüşler. Hani ben parti sözcülerinin değil ama sonuçta hali hazırda o dönemde milletvekili olan, şu anda milletvekili devam eden bazı arkadaşların olaya bakış açılarını, bir kıyas yapmaya gitmeleri ve olayı değerlendirmeleri gerçekten akla ziyan. Yani nasıl böyle bir bakış açısı olabilir? 100 yıl düşünsem hiç benim aklıma gelmeyecek şekilde meseleleri analiz etmeleri. Ya burada açık açık yani itiraf etmek lazım. O zaman sizin Gezi'den bazı kesimlerin beklediği şey belliydi. Yani Gezi'nin nereye varmak istediğini hiç ucunu başını düşünmeden, bu işin normal bir olay olmadığını hiç değerlendirmeden, ama varmak istedikleri bir hedef vardı. Ve onu da tabii hükümetin devrilmesi, ama kaos olmuş, ama sonrasında sıkıntı olmuş falan, hiç onları hesap etmeden o zaman böyle bir işin içine girdiler. Yani Gezi olaylarında. Yani geldiğimiz noktada biz o zaman da biliyorduk. Şu anda da bak yine iddia ediyoruz. Kesinlikle o sağlıklı bir olay değildi. Bu işin içinde bir sürü başka şeyler vardı. Ve amaç belliydi, hedef belliydi. Bunlar hiçbir şekilde tartışılmaması gereken aslında konular, ama bazıları hala bu konuda ısrar ediyor. Ve bu yüzden dolayı Fransa olayını hiç görmezden geliyorlar. Yani sanki evet, ikisi birbirinden tamamen bağımsız, hiçbiriyle alakası olmayan meseleler. Ama burada da gidişat aynı noktaya gidiyor. Bakın Macron istifa etsin dönüyor. Yani şimdi en temel isteklerinden biri bu sarı yedeklerin, biliyorsunuz, Macron'un istifa etmesini talep ediyorlar. Yani bunun peki çözümüne, alternatifine getirin, sunalım. Yoksa sonuçta seçimle gelmiş bir hükümet.
Tabii ki, tabii.
Yani popülaritesi azalabilir, halk desteği azalabilir, liderliğini çok ispat edemeyebilir, ama bir dahaki seçimde zaten gider. Yani bu son zamanlarda biliyorsunuz. Ya
tabii ki demokratik tepki elbette bir tabii, haktır, bir tabii, demokratik taleptir, ama eğer iktidarın belirlenmesi sandıklarda değil, sokaklarda olmaya başlarsa bunun varabileceği yer gerçekten insanlık için çok büyük felaketlere neden olabilir. Tam da bu noktada Edmund Burke'ün, Fransız İngiliz düşünür Edmund Burke'ün Fransız devrimi yapılırken yazdığı bir kitap var. Fransız devrimi üzerine düşünceler. Daha henüz Fransa'da devrim bitmiş değil. Henüz devrim çocuklarını yemiş değil. Henüz özgürlük, eşitlik, kardeşlik ilkeleri kana bulanmış değil. Henüz kral, kraliçe giyotine gönderilmiş değil. Mutedil bir dönem ilan ederek ya da ondan sonra biraz baskıcı dönem ilan edilmiş değil ve baskıcı dönem ilan edenler bir süre sonra Robespierre gibi idam da edilmiş değil. O zaman şeyi söylüyor, diyor ki bu meşru yöntemleri bıraktığımız anda, iktidarı sokağa verdiğimiz anda, meşru yöntemler vazgeçildiği anda bunun nereye varılacağı kesinlikle kestirilemez diyor.
Tabii.
Çok doğru bir analiz yaptığı ta doğru, o zamandan tabii, anlaşılıyor. Tabii. Buraya da böyle bakmak gerekiyor herhalde. Elbette demokratik tepki son derece bir hak, ama iktidarı iktidarı devirmenin yeri sokak değil. Sandıktır ilkesini koymak gerekiyor. Sayın Vekilim, biraz toparlayabiliriz herhalde. Vaktimiz de ağır ağır sona eriyor.
Bir şey daha hocam tabii, aklıma geldi. Tabii şimdi dikkat edin, bakın yayın yapmadılar dedik, şöyle oldu böyle oldu, bu kıyasların içinde. Şöyle bir şey de var tabii, bir siyasetçi olarak onu da benim değerlendirmem lazım. Hiçbir Fransız siyasetçinin hangi partiden olursa olsun gidip de Fransa'yı başka mecralarda şikayet ettiğini de görmedik. O da enteresan. Yani mesela buraya bu olaylar cereyan ederken daha bir hafta 10 gün önce senatörler gelmişti. Benim işte senatodaki Avrupa Birliği komisyon başkanı ve beraberinde bir heyet. Beraber bir yemek yedik. Ama ağızlarından kesinlikle hükümetlerini veyahut ülkelerini hani böyle rencide edecek, ne bileyim şikayet edecek, çok ağır eleştiri getirecek bazı özel şeyler konuştu, ama kesinlikle bizim kendi içimizde takındığımız tavır tutumun %1'ini dahi bu insanlar sergilemediler ve hiçbiri de Macron'un partisinden değillerdi.
Ama bu şu da yaşanmıyor. Yani buna rağmen, açık bir eleştiride bulunmamalarına rağmen Fransız özgürlük yok demiyorlar.
Tabii.
Türkiye'de yoğun bir şekilde eleştiri yapılıyor. Tabii. Ama öbür taraftan da özgürlüğün olmadığı tartışması da yaşatılıyor. Tabii siz siyasetten örnek verdiniz. Ben biraz şeyleri izledim. Yani Gezi'de, Türkiye'de programlar yapan gazeteciler, televizyon programları yapanların bu sıralar ne tür programlar yaptıklarını, neyi öne çıkardıklarını isim vermeyeyim. Bazıları uluslararası kuruluşlara da, yayınlara da programlar yapıyorlar. Bu haftalarda bile hala Gezi'yi gündeme taşıyorlar. Yani Fransa'da sarı yelekliler var. Olaylar nereye geleceği konusunda çok ciddi tartışmalar var. Ama bu haftalarda bile onu görmemesi de gelerek Türkiye'deki, geçmişteki olayları gündeme getirebiliyorlar. Son olarak ben şöyle bir soru sorsam. Sizce olaylar nereye evrilir? Yatışır mı? Yoksa dalga dalga beklenildiği gibi, biraz endişeyle de karşılanacağı gibi diğer ülkelere yayılır mı?
Tabii bunu diğer ülkelere yayılmaması için aslında bir sebep yok. Çünkü biliyorsunuz biz son zamanlarda tabii bu Brexit meselesi, efendim artan aşırı sağ, işte bu bütün Yunanistan'dan başlayıp İtalya, Hollanda, Fransa, İngiltere, bu Almanya, işte en son Merkel'in bırakmasına sebep olan gerekçeleri hepimiz hep birlikte izliyoruz, görüyoruz. veya bütün Avrupa'yı bir böyle hastalık halinde virüs gibi kaplayan bu anlayış tabii ki olayı diğer ülkelere de çok rahat bir şekilde sirayet ettirebilir. Yani en ufak bir sıkıntıyı bahane edip, çünkü orada da artık eskisi gibi değil. Bahsettiğimiz gibi işte özellikle bu ekonomik sebepler, Avrupa eski gücünde değil, yaşlanan bir nüfus var. Buna rağmen dışarıdan gelen o mültecilere karşı çok ciddi bir direnç var. Bütün düşmanlıklarını özellikle mülteci tabii ki Müslüman olan kesimle bütün direncini onlara karşı, nefretini onlara karşı ortaya koyan bir siyaset anlayışı, Sayın Cumhurbaşkanımızın hep dediği gibi bu silahlar bir gün döner sizi vurur. İşte yine buna benzer bir örnek vermek lazım. Mesela o aşırı sol fraksiyonların da bu Fransa'daki, özellikle Paris'teki eylemlerde, halbuki Fransa'nın bunları çok ciddi bir şekilde koruyup kolladığını yıllardır biliyoruz, yani bütün birçok Avrupa ülkesinin içinde, Fransa da bunlar içinde. Ve bunların tutup da şimdi Fransız hükümetine karşı orada bir vandalizm hareketine dahil olması da gerçekten çok enteresan, manidar, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Aynı şekilde bu anlayış...
İnsana beste kargayı hikayesini çağrıştırıyor.
Yani siyasette hep şunu söylerim ben. Bir şeyin aslı varken kimse fotokopisine itibar etmez. Ya burada zaten aşırı sağ partiler var. Söylemleri belli, anlayışları belli. Fakat maalesef işte ana akım partiler bütün Avrupa'da onlardan oy devşirebilmek için onları kendinin yerine koymaya çalıştılar. Hep onlardan oy alabilmek için aynı siyaseti yürütmeye kalktılar. Halbuki en fazla şiddet, direnişi onların göstermesi lazımdı. Biz buradan ne kadar bağırsak da o kendi ülkelerinin iç işleridir, ama ana akım partiler maalesef bu direnişi gösteremediler. Halbuki orada dediğim gibi bir aslı var. Millet ona itibar ediyorsa zaten sana itibar etmez. Ve gittikçe onlara itibar eder hale geldi. Gittikçe de bu diğer orta düzeyde siyaset yapan, orta yolu takip eden bütün partiler bakın güç kaybetmeye başladı. Ve tabii ki bu ne olacak? Bu böyle aşırılık bir ülkede eğer zemin buluyorsa, bu diğer ülkelerde de aynı olayların yaşanmaması için, yarın en ufak bir bahanede yaşanmaması zaten için bir gerekçe yok.
Hollanda, Belçika gibi bazı ülkelerde.
Tabii şimdi, Belçika, Hollanda dediğiniz gibi yani aslında başlandı. Hep bunlar aşırı sağın böyle yükseliş gösterdiği yerler.
Sayın Bekir'im çok teşekkür ediyoruz. Çok belki son olarak 160 ülkeden bizi dinleyen dinleyicilerimize bir mesajınız varsa onunla kapatalım.
Evet, ben hepsine hayırlı günler diliyorum. Bizleri dinledikleri için sabırla, ben onlara bütün ailelerinde yaşadıkları ülkelerde huzur dolu bir yaşantı, çocuklarıyla beraber yaşantılarında mutluluklar diliyorum hepsine.
Değerli dinleyiciler, bir konu ve konuğumuzla çok önemli bir konuyu da birlikte değerlendirmiş olduk. Görüş ve önerileriniz için sosyal medya adreslerimiz Facebook ve Twitter Çeşme Cihan TR, Kudret Bulbul, tr@gmail.com. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Çeşmi Cihan.